Ayrım 16. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 230. Bir aygır süpürgeyle suya itilir. Sonra dört gözlü bir köpek bir fahişenin çocuğu tarafından sopayla dövülerek öldürülür. Bir ari rahip olarak bunun önemini anlayacaksınızdır. Hiçbir şey anlamamıştım. Ciddiyetimi kaybetmedim. Sonra köpeğin cesedi atın karnı altında ölülerin yaşadığı güneye doğru yüzer. Bundan sonra at istediği gibi başıboş gezmek üzere serbest bırakılır. Eğer başka bir ülkeye girerse o ülkenin halkı ya kralımızın efendiliğini kabul etmek ya da özgürlükleri için savaşmak zorundadır. Tabii ki atı yakalarlarsa kralın kaderi ciddi biçimde gölgelenmiş olur. Görebileceğin gibi at kurbanı sadece en eski değil aynı zamanda potansiyel olarak en görkemli törenlerimizden biridir. Şimdi Varanasi valisinin tedirginliğini anlıyordum. At şehre girecek olursa halk ya Bimbisara'yı kralları olarak kabul edecek ya da savaşacaktı. Fakat kiminle? Bunu Mabeyinci söyledi. Bundan oldukça büyük zevk alıyordu. Hele ev sahiplerimizin korkusu onu iyice keyiflendiriyordu. Tabii ki kralımızın kaderini şansa bırakamayız. Atı her zaman en iyi ve en asil 300 savaşçımız takip eder. Kısra binmeseler de her biri atlıdır. Aygır bir sene boyunca çiftleştirilmez. Kral da bu süre içinde cinsel birleşmeden uzak kalır. Geceliğin bir bakire yakışacak şekilde en çekici karılarından birinin bacakları arasında uyumak zorundadır. Bu arada biz beklemeyi sürdürürüz. Aygır Varanasi'ye girecek olursa bu iyi halk Varsakara vali ve mahiyetini gösterdi. Kral Bimbisara'nın tebaası olacaktır. Eminim ki bundan rahatsız olmayacaklardır. Ne de olsa kralımız şu anki yöneticileri Kosala kralının kız kardeşiyle evlidir. Kaderden kaçılmaz diye iç geçirdi vali. İşte ben de bu nedenle dostlarımızı, komşularımızı, kuzenlerimizi görüyorsunuz ya, Varanasi halkını Magadha ailesinin bir parçası olarak düşünüyoruz. Eğer Aygır şehre girmek ve Ganj nehrinin derin sularından içmek isterse buna direnmemeleri için ikna etmek için buradayım. Vilayet konağında kalacağımız yerler gösterilirken bunun elçilik görevine uğursuz bir başlangıç olduğunu düşünüyordum. Magadha ve Kosala arasındaki bir savaş hiç şüphesiz demir ticaretini baltalayabilirdi. Öte yandan iki güçlü devlet arasındaki savaş bir üçüncü gücün müdahalesiyle çözülebilirdi de. Yıllar önce Hintli bir kral Cyrus ile Med kralı arasında arabuculuk yapmayı önermişti. Doğal olarak bu teklif her ikisi tarafından da geri çevrilmişti. Batılılar doğuya seyahat edebilirler ama doğulular batıya açılmaya teşvik edilmemelidir. Demir ticareti hatırına atın yaban korusunda kalacağını ümit ediyordum. Pers İmparatorluğu'nun gelecekteki görkemi için susamasını ve Ganj'dan su içmesini umut etmekteydim. İki gün sonra at güneye döndü. Varanasi kurtulmuştu. Varsakara öfkeden deliye dönmüş olmakla beraber sakin görünmeye çalışıyordu. Benimle Agni Tapınağı'na gelmelisiniz dedi bana. Atın uzaklaşmasından sonraki gün. Aynen sizin ateş tanrınıza benziyor. Eminim ki Hindistan ortamında ona tapınmak isteyeceksinizdir. Bilge Tanrı'yı Mabeyinci'ye açıklamadım. Dinle ilgili olarak sadece Brahmanlar, Azizler ve Krallarla konuşmaya karar vermiştim. Fakat büyük babamın etkisinin Pers ülkesinin sınırlarını aşıp aşmadığını görmek istiyordum. Millerce uzun görünen, dar, rüzgarlı, inanılmaz derecede kalabalık sokaklarda, yaldızlı tahterevanlar içerisinde ahşap ve tuğladan yapılma, küçük çirkin bir bina olan Agni Tapınağı'na doğru ilerledik. Kapıda başrahip tarafından saygıyla karşılandık. Başı küçük bir saç yumağı dışında tamamen tıraş edilmişti. Kırmızı bir cübbe giyiyordu ve elinde bir meşale sallıyordu. Tapınağın kapısının yanında taştan yuvarlak bir sunak vardı. Yağmurdan bir gölgelik yardımıyla korunuyordu. Başrahip kayıtsız bir şekilde elindeki meşaleyle kaynatılmış tereyağını yaktı. Bu saygısızlık beni dehşete düşürmüştü. Kutsal ateş sadece güneş almayan bir yerde yakılmalıdır. Fakat güneşin aylar boyunca bir kere ışımamış olması Hindistan'ın güneşsiz bir yer olarak nitelendirilmesine neden olabilir. Sonra Varsakara ile birlikte tapınağa girdik. İçeride Agni'nin ağaçtan heykeli kokmuş tereyağı ile parlamaktadır. Tanrı bir koçun üzerine oturmuştur. Dört kolundan biriyle ateşin temsilcisi olan kısa bir mızrak tutmakta, başına ise dumanı tasvir eden ince işlemeli ağaçtan bir taç takmaktadır. Tapınaktaki diğer heykeller Agni'ye yedi dilli göstermektedir. Çoğu Hint Ari tanrıları gibi onun da birçok kişiliği vardır. ocakta ateştir, gökte yıldırım. O her zaman insanla Tanrı arasında bir aracıdır. Zira yakılan kurbanı göke taşıyan ateştir. Agni sadece bu sonuncu açısından Zerdüşt'ün ateşine benzemektedir. Oldukça bol tören vardı. Bunların çoğu Brahman olmayan biri için oldukça şaşırtıcıydı. Her şeyden önce rahipler ne benim ne de Caraka'nın anladığı eski bir dil kullanıyordu. Onların da bunu anladığından emin değilim dedi Caraka daha sonra. Ailesi de Jainacı olmasına rağmen o Naga'ya taptığını öne sürerdi. Naga dünyanın büklümleri üzerinde durduğu Dravidyen tanrısıydı. Aslında Caraka dinsizdi. Yaklaşık bir saat süren ilahi biçimdeki sözlerden sonra her birimize ayin tası içerisinde tadı berbat bir sıvı sunuldu. Saygıyla bir yudum aldım. Sıvının etkisi hızlı ve Bauman'ınkinden sonsuz derece daha güçlüydü. Fakat veda tanrılarına inanmadığımdan hayallerimin söz konusu ayinlerle alakası yoktu. Öyle bile olsa bir noktada Agni'nin dört kolu hareket ediyor ve mızrak da şu ya da bu oyunla tutuşmuş görünüyordu. Auramızda yani bilge tanrının elçisi olarak ateşe dualar mırıldandım. Sonraları Ari tanrılarının başı olan Varuna'nın isimlerinden birinin Aşura olduğunu öğrendim. Bu onun bizim kendi Ahuramız ya da bilge tanrımız olduğu anlamına geliyor. O zaman fark ettim ki büyük babam Arilerin en büyük tanrısını tek yaratıcı olarak kabul ettikten sonra bütün diğer tanrıları şeytan sayarak bir kenara atmıştı. Fakat Aşura Varuna ya da Ahura Mazda'yı saymazsak veda tanrılarına tapanlarla yaratanla yaratılan arasında gerekli ayin ve kurbanlarla bir uyum sağlanması gerektiği inancı dışında hiçbir ortak yanımız yoktu. Hint Arilerin tanrılarıyla ilgili olarak öne sürdüğü karmaşık fikirler onların artık Zerdüşt'ün her şeyi kapsayan birlik fikrine yöneldiğini düşündürüyor. Babil'de olduğu gibi sonsuz sayıda tanrı tek bir tanrıdan başkasının olmadığının kabulüne yakın değil midir? Netice itibariyle şu ya da bu şeytana adanan kurbanlar bilge tanrı tarafından kendisine sunulmuş olarak yorumlanıyor olmalıdır. Yoksa bu tür şeylerin olmasına izin vermezdi. Bu arada bize ne zaman, nasıl ve ne kurban etmemiz gerektiğini öğretmeleri için de azizler göndermektedir. Bunların en üstünü de Zerdüşt'tü. Hindistan'da her türden azizi şu ya da bu yolun öğreticisini görebilirsiniz. Ayrıca bu simaların çoğu hem büyüleyici hem de rahatsız edicidir. Çoğu veda tanrılarını ve ölümden sonra başka bir hayat fikrini reddetmektedir. Veda dinine göre kötüler balçık evi olarak bilinen bir cehennemde hayatlarını sürdürürken iyiler babalar dünyası denilen bir yere çıkarlar. Günümüz azizleri Ari öncesi bir kavram olan ruhların göçüne inanır. Bazı azizler ya da arhantlar sürecin durdurulabileceğine inanırken diğerleri buna inanmazlar. Oldukça az sayıda bir kısmı ise tamamıyla farklıdırlar. Onlar daha ziyade hoş bir şekilde Aspasya'nın akşam ziyafetlerinin tadını çıkarmaktadır. Fakat Hint Ari şeytan tapıcılar ateşin karanlığı yok etmesi dolayısıyla iyinin bir yönü olduğuna inandıkları için Varanasi'deki ayine katılmayı en hafif deyimiyle önemsemedi. Hintliler bir miktar içtiğim ve zihni uyaran sıvıyı soma olarak isimlendirmektedir. Bu bizim boğamamızın bir çeşidinden başka bir şey değildir. Ne yazık ki Brahmanlar da bizim mecusiler gibi sırlarını pek açık etmezler. Dolayısıyla Soma'nın nasıl ya da hangi maddeden yapıldığını tespit edemedim. Bildiğim tek şey bir noktada Agni'nin ateşli mızrağını tavana fırlattığını gördüğümdü. Daha doğrusu bunu tahayyül ediyordum. Bu arada baş rahibin her şeyin kaynağından söz ettiğini de net olarak işittim. Kozmik yumurtadan, dev gibi bir adamdan ya da ikizlerden söz edilmemesi benim için şaşırtıcıydı. Bunun yerine hiçliğin bile var olmadığı bir andan bahsediliyordu. Bu hayal beni oldukça etkiledi. Hiçliği zihnimde hiç canlandıramamıştım. Çünkü var olan bir şeyin, örneğin bir insanın hiçliği kavramasının imkansız olduğunu düşünüyorum. Ne yokluk ne de varlık söz konusuydu. Gök de yoktu, havada. Başrahip sözde yaratılış ilahisinin her satırını bitirdiğinde bir elinde tuttuğu küçük davula vuruyordu. Her şeyi ne kaplıyordu? Nerede? İlahi sonra zaman öncesi olan bir zamandan söz eder. O zaman ne ölüm ne ölümsüzlük ne gündüz ne gece vardı. Sonra nereden çıktığını merak ettiğim bir sıcaklık nedeniyle bir olarak bilinen varlık ortaya çıktı. Ondan sonra ruhun özü ve çekirdeği olan arzu belirdi. Birden tanrılar ve insanlar, bu dünya, cennet ve cehennem ortaya çıktı. İlahi daha sonra çok garip bir biçim alır. Kim bilebilir diye devam etti başrahip. Bütün bunların nereden kaynaklandığını kim bilebilir? Yaratılışın nasıl gerçekleştiğini? Agni de diğer tanrılar da bilemez bunu. Zira onlar sonradan ortaya çıktılar. Öyleyse kim bilebilir? Göklerdeki tanrıların en büyüğü bilebilir mi? Nasıl ortaya çıktığını varlıkların? Yoksa o da mı bilgisiz bu konuda? Bu bana ateizm gibi geliyordu. Fakat o zaman Brahmanların gerçekten neye inandıklarını tespit edebilecek durumda değildim. Bizim mecusiler de zihinleri karışık, sinsi, karmaşık olmakla beraber belli şeylerde tutarlıdır. Başlangıçtaki ikizler onlar için ilk erkek ve kadındır. Ayrıca herhangi bir mecusinin dini bir ayinde birden yaratıcı tanrının varlığını sorguladığını tasavvur edemiyorum. Neredeyse uyur halde valinin konağına döndüm. Varsakara benimle siyasi meseleler hakkında konuşmak istiyordu. Fakat ben onunla konuşacak durumda değildim. İznini isteyerek huzurundan ayrıldım. Soma, yağmurlar ve bin millik yolculuk beni çok yormuştu. 3 gün boyunca uyudum. Sonunda Caraka tarafından uyandırıldım. Varsakara bize Rajagriha'ya kadar eşlik etmeyi teklif etti. Ona evet diyeyim mi? Evet dedim, yarı uyur vaziyette. Birden bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettim. Sonra 4 aya yakın bir süredir ilk defa yağmurun çatıya vurmadığını fark ettim. Yağmur kesildi ama sadece bir süre için. Musonlar yavaş yavaş geri çekilir. Rüyamda şu atı görüyordum. Bu doğruydu. Rüyamda Cyrus'un Persepolis yakınlarındaki mezarındaydım. Aygır'ın sırtındaydım. Yanımda Atossa ve Lais duruyordu. Her ikisinin de elinde kılıç vardı. ''Burası Pers ülkesi.'' diye bağırdı Atossa. ''Bu yanlış at.'' dedi Lais sert bir ifadeyle. Sonra Caraka beni uyandırdı. Derhal rüyamı yorumlatmalıydım. Hintliler rüya yorumlamada mükemmel sayılabilecek derecede ustadırlar. Fakat her nedense bunu unuttum. Rüyayı şimdi, yaklaşık yarım asır sonra canlı biçimde hatırlıyorum. Tabii ki bunun herhangi bir faydalı amaç için olduğunu söyleyemem. ''At, Rajagriha'ya geri dönmüş.'' dedi Caraka. Herkes, özellikle de Bimbisara, ne yapacağını şaşırmış durumda. Varanasi'yi krallığına katmayı ümit ediyordu. O da olmazsa Ganj'in kuzeyindeki şu küçük krallıklardan birini. Fakat at şu ana kadar Mahavira ile bulaşacağın Magadha'dan hiç ayrılmadı. Kimle diye sordum. Hala yarı uykuluydum. Yol açıcı, caynacıların kahramanı. O şu an Varanasi'de. Seninle buluşmayı kabul ediyor. Mahavira ismi büyük kahraman anlamına gelmektedir. 24. ve son yol açıcının gerçek ismi Vardhamana'ydı. Savaşçı bir aileden gelmekle beraber anne ve babası çok sadık birer caynacıydı. Ölümlerin en iyisinin kişinin kendi hayatına yavaş yavaş derin bir huşu içerisinde açlık yoluyla son vermesi olduğu şeklindeki caynacı buyruğa gönülden bağlıydılar. Vardhamana 30 yaşına geldiğinde anne ve babası hayatlarını açlık yoluyla son verdiler. Bana büyük olmasa da gerçek kahramanlar olarak göründüklerini söylemeliyim. Vardhamana ailesinin ölümünden çok etkilendi ve karısıyla çocuklarını bırakarak bir cayna keşişi oldu. 12 yıl süren tecrit ve nefsi feragattan sonra Hintlilerin Kevala adını verdiği hale ulaştı. Bu onun bir şekilde kozmosla özel bir birliktelik kurduğu anlamına gelmektedir. Vardhamana'ya Mahavira ismi verildi ve Jaina mezhebinin başı oldu. Ben Hindistan'dayken mezhep yaklaşık 14 bin bekar ve kadından oluşuyordu. Bunlar manastırlarda yaşarlar. Bazı erkekler çıplak gezerler ve anadan üryan olarak bilinirler. Kadınlar ise göksel ifadelerle bu oranda taltif edilemezler. Ganj üzerindeki küçük bir tepede bir grup Jaina keşişi yıkık bir ambarı Mahavira'nın yağmurlu mevsimi geçirdiği bir manastıra çevirmişti. Öğle yemeğinden hemen sonra geldiğimizi söylediler. Keşişler dilendikleri her kap pirinci yemekten başka bir şey yapmadığından öğle yemeği öğle vakti başlar ve biter. Bu nedenle öğle vaktinden hemen sonra 2 keşiş bize mağaraya benzer nemli bir odaya kadar eşlik etti. Burada mezhebin birkaç yüz üyesi sesli bir şekilde dua ediyordu. Çoğunun pek sık yıkanmadığı ve çoğunun da sakat ya da hasta olduğu dikkatimi çekti. Rehberlerimiz bizi asıl ambardan bir perdeyle ayrılmış bir tür sundurmaya götürdü. Perdenin arkasında büyük kahramanı bulduk. Mahavira gösterişti, bir Lidya halısının üzerine bağdaş kurmuş oturuyordu. Altın rengi bir cübbe giyiyordu. Bunun pek de zahitçe olmadığını düşündüm. Fakat Caraka, beni 24 yol açıcının her birinin daha zamanın başlangıcından itibaren kendi özel rengi ve simgesi olduğu konusunda temin etti. Mahavira'nınki altın rengiydi ve simgesi de aslandı. Mahavira ile karşılaştığımda 70 yaşlarının sonunda olduğunu sanıyorum. Kısa boylu ve şişmandı. Gür ve huşu veren bir sesi vardı. Konuşurken size hemen hemen hiç bakmazdı. Ben bunu her zaman şaşırtıcı bulmuşumdur. Fakat ben kraliyet ailesinden hiç kimseye bakmamamız gerektiği bir sarayda büyüdüm. Bu nedenle birisi bana bakmıyorsa ya kraliyet ailesinden biriyle ya da belki de bir sahtekarla olduğumu düşünürüm. Hoş geldin, büyük kral Dara'nın elçisi, hoş geldin. Eğer doğruysa bilge tanrıyla konuşan Zerdüşt'ün torunu. Mahavira tarafından tanınmaktan memnundum ama eğer doğruysa kısmı pek hoşuma gitmemişti. Zerdüşt'ün peygamber olmadığını mı kastediyordu? Bunu kısa süre sonra anladım. Mahavira'yı Hint tarzıyla selamladım. Caraka ise bir saygı göstergesi olarak ayaklarını öptü. Sonra halının bir kenarına oturduk. Perdenin arkasında keşişlerin sonu hiç gelmeyecekmiş gibi görünen bir ilahi birlikte söylediklerini işitiyorduk. Tüm insanlara Zerdüşt'ün yolunu öğretmeye geldim dedim. Bunu yapacak biri varsa bu kişinin sen olduğuna eminim dedi ve herhangi birinin yaptığından fazlasını bilen ya da bildiğini düşünen birinin hafif tebessümü belirdi dudaklarında. Huzursuzluğumu kontrol ettim ve onun için Zerdüşt'ün Gat balarından birini söyledim. Gat bayı bitirdiğimde Mahavira şöyle söyledi. Birçok insan ve sivrisinek gibi birçok da tanrı vardır. Sivrisinek sözcüğünü büyük bir sivrisinek başının üzerinde yavaşça dönerken eklemişti. Mahavira bir caynacı olarak sineği öldüremezdi. Caynacıların konu olarak ben de onu öldürmemeye karar verdim. Sinek tahrik edici biçimde elimin tersinden kan içmeyi bitirdi. Onun eline ise hiç dokunmadı. Hepimiz aynı özdeniz dedi. Küçük parçacıklar ya da hayat monatları şu ya da bu formda toplanır. Kimisi hayat çevrimine yükselir. Bazıları ise bu çevrimden çıkar. Kozmosun atomlarla dolu olduğu görüşü caynacılara aittir. Anaksagoras'ın varlıkları oluşturan son derece küçük madde parçacıkları için bulduğu sözcüğü kullanıyorum. Ancak caynacıların hayat monadı tam olarak bir atomla aynı değildi. Anaksagoras son derece küçük bir kum taneciğinin söz gelimi can taşıdığını düşünmüyordu. Fakat caynacılar için her atom bir hayat monadıdır. Kimi monadlar karışır ve kum ve sudan bitki ve hayvan alemlerine, oradan da beş duyuya sahip üst varlık katmanlarına geçer. Bu şekilde hayat çevrimine katılmış olurlar. Bu son saydığımız kategori sadece insanları değil bizzat tanrıları da içerir. Bazen de hayat monadları ayrılır ve çevrimden çıkarlar. İlk önce beş duyularıyla birlikte sözde beş eylem melekesini kaybederler. Sonra kendilerini oluşturan unsurlara ayrışırlar. Peki bu çevrime giriş ve çıkış sürece ne zaman ve nasıl başladı diye sordum. Beklediğim cevabı almaktan korkarak. Ne başlangıç ne de son vardır. Bir katmandan öbürüne yukarı ve aşağıya harekete mecburuz. Bunu her zaman yaptık ve bu hayat döngüsü yeniden başlamak için bitene kadar da hep yapacağız. Bu arada ben bu döngü içerisinde son yol açıcıyım. Şu an hepimiz iniş süreci içindeyiz. Siz de mi? Her şey ve tabii ki ben de. Fakat ben yol açıcıyım. Ben en azından varlığımı oluşturan hayat monadını bir elmas kadar berraklaştırabildim. Görünüşe göre bir hayat monadı, altı karmik ya da yazgısal renk tarafından donuklaştırılıp karartılan ya da renklendirilen bir kristal gibidir. Eğer birisini kasten öldürürseniz hayat monadınız kararacaktır. Eğer istemeyerek öldürürseniz laciverde dönecektir. Bu böyle devam eder gider. Fakat mezhebin kurallarına gönülden bağlanırsanız arınır, billurlaşırsınız. Ne var ki yol açıcı olamazsınız. Çünkü o doğuştan gelen bir özelliktir. Mahavira'nın konuşma üslubunun kesinliği, temel inançlarını başka hiçbir şeyi göremeyecek şekilde bütünüyle kabul ettiği kadim bir dinin sonucuydu. Ona, hayat monadıyla onu renklendiren renkler arasındaki gerginliğin, bilge tanrıyla Ahriman arasındaki mücadeleye benzediğini belirttiğimde nazik bir ifadeyle gülümsedi ve gelişmemiş olsa bile her dinde kötü ile iyi arasında bir kavga vardır. Fakat genç dinler mutlak hakikati yakalayamaz. İnsan kişiliğinin sonunu kabul edemezler. bireyin kendisini sonsuza kadar koruyacağı bir beden mağarası ya da atalardan kalma bir tür evde ısrar ederler. Bir kere bu çok çocuksudur. Başlamamış bir şeyin sona eremeyeceği açık değil midir? Yine yükselen bir şeyin aşağı ineceği de aynı açıklıktadır. Ya kaçışın mümkün olmadı? Benim yaptığım gibi insanın kendisini bütün evrenle bütünleştirerek mükemmelliğe erişmekten başka çıkış yolu yoktur. Peki bunu nasıl başarabiliriz diye sordum. Oldukça nazik bir şekilde, ayrıca meraklanmıştım da. 12 yıl boyunca kendimi tecrit ettim. Çıplak yaşadım. Çok az yedim. Bakir kaldım. Tabi olarak köylüler tarafından dövüldüm ve taşlandım. Fakat bedenin kirli, geçici, gemiyi geçidin ortasında tutan bir demir olduğunu bildiğimden hayat monadım tamamıyla arınıncaya kadar bedenimin tüm gereksinimlerini ihmal ettim. Şimdi bütün her şeye kayıtsız olduğumdan tanrıların kralı olarak bile yeniden doğamam. Bu her zaman korkulan bir şeydir. Zira bu tür bir görkem bir kristalden fazlasını gölgelemiştir. Gerçekte büyük tanrılardan biri olmak çok hoş ve karşı konulması çok zor bir arzudur. Kendi Ahura Mazda'na bak. Bilge tanrı olmayı seçmiştir. Fakat gerçekten bilge olmuş olsaydı bir sonraki ve son basamağa adım atar ve kendisine hepimizin bir parçası olduğu kozmik varlıkla bedeni içerisinde sadece basit atomlar olduğumuz dev adamla bütünleştirirdi. Bu atomlar kendilerini tekrar tekrar düzenlemeyi hiç kesmez. Bu bütünleşmeyle birlikte benlikten kurtulana ve insan bir köpük gibi bu yıldızlarla süslü eğri kafatasının üzerinde yüzlene ve patlayana kadar sürer. Jainacılarla ilgili olarak beni en çok şaşırtan şey, inançlarının eskilere dayanması olmadığı gibi kesinlikleri de değildir. Çünkü birçok din bu özellikleri taşır. Atomistik insan görüşlerinin bilinen en eski dini teori olması mümkündür. Yüzyıllar boyunca insan hayatının her yönünü incelemişler ve onu dünya görüşleriyle ilişkilendirmişlerdir. Bütünleşme her Jaina keşişinin resmi hedefi olmakla beraber çok azı bunu gerçekleştirebilir. Ancak bunu gerçekleştirmeye çalışmak bile daha iyi bir yeniden doğuşu mümkün kılacaktır. Tabii eğer böyle bir şey varsa. Daha önceki doğuşlarınızdan herhangi birini hatırlıyor musunuz diye sordum. Mahavira ilk defa yüzüme baktı. Neden olmasın? Bunu sormaktaki amacın ne? Ayrıca bir aslan ya da tanrı Indra yahut kör bir kadın veya bir kum taneci olduğunu tahayyül etmek için herhangi bir çaba gerekmez. Pisagor isimli bir Yunan önceki bütün yaşamlarını hatırlayabildiğini öne sürüyor da. Zavallı adam dedi Mahavira. Gerçekten üzgün görünüyordu. 84 bin önceki hayatı hatırlamak. İşte bu gerçekten cehennem. Eğer böyle bir şey varsa tabii. 84 bin sayısı bana Gosala'yı hatırlattı. Ona eski arkadaşıyla karşılaştığımı söyledim. Mahavira bana göz kırptı. Cana yakın, şişman bir maymun gibi görünüyordu. 6 yıl boyunca kardeş kadar yakın olduk dedi. Sonra kendim olmaktan çıktım. Artık onu önemsemiyordum. Başkasını da. Bütünleşmeyi gerçekleştirmiştim. Zavallı Gosala bunu başaramadı. Başaramayacaktı. Sonuçta ayrıldık. 16 yıl sonra yeniden karşılaştığımızda ben yol açıcıydım. O buna tahammül edemediği için kendinden nefret ediyordu. İşte o zaman Jainacıların temel inancını reddetti. Eğer bazılarımız kendimizi bütünleştiremezsek ne yaptığımızın bir anlamı yoktur. O anda Gosala yaptıklarımızın kesinlikle hiçbir anlamı olmadığına karar verdi. Çünkü senin için de bir ip yumağı attım havaya. Evet Mahavira dedim. Mahavira güldü. Çözülürken kendilerini ayıran şu küçük ip parçacıklarına ne olduğunu merak ediyorum. Kimilerinin yumakla bütünleştiği şeklinde bir kuşkum var. Sen ne diyorsun? Fikrim yok. Bitmekte olan bu varlık döngüsü hakkında bana bir şey anlatacak mısın? Anlatılacak ne var ki? Sona eriyor işte. Tekrar başlamak üzere mi? Evet. Fakat bu döngüler ilk defa ne zaman başladı? Mahavira omuz silkti. Sonsuz olanın başlangıcı yoktur. Peki ama bu dev adama ne demeli? Nereden geldi? Onu kim yarattı? O yaratılmadı. Zaten vardı. Ayrıca her şey onun bir parçasıdır. Sonsuza kadar. Zaman? Zaman mevcut değildir diye cevap verdi Mahavira gülümseyerek. Bunu da anlamakta güçlük çekersiniz dedi ve Dravidyan Caraka'ya bakarak. O zaman zamanı kendi kuyruğunu yutan bir yılan olarak düşünün. Zaman bir daire midir? Zaman bir dairedir. Başlangıcı yoktur. Sonu da yoktur. Mahavira bu son sözüyle başını eğdi ve dinleyiciler çekildi. Ben de gitmek için doğrulduğumda Mahavira'nın çıplak omzuna bir sivrisineğin konduğunu gördüm. Kanını emerken o hiç kıpırdamadı bile. Keşişlerden biri bana yakınlardaki bir hayvan barınağını göstermek istedi. Bu her türden yaralı ya da hasta hayvanın şefkatle bakıldığı bir dizi iğreti kulübeden oluşuyordu. Daha önce veya bundan sonra hiç bu kadar pis bir koku duymamış ya da bu kadar çok uluma, havlama ve böğürtü işitmemiştim. İnsanlara da bakıyor musunuz dedim burnumda bir bez parçası tutarak. Bunu başkaları yapıyor efendim. Biz gerçekten çaresizlere yardımı tercih ediyoruz. Size insanın içini parçalayan şu ineği göstereyim. Onu nerede bulduk biliyor musunuz? Fakat Caraka ve benim dayanacak gücümüz kalmamıştı. Hemen oradan uzaklaştık. Ertesi günlerden birinde şehrin en önemlilerinden biriyle karşılaştım. Tüccar sınıfı. Savaşçılar ve Brahmanlar tarafından küçümsenmekle beraber Hint devletlerinin zenginliğini büyük oranda onlar kontrol eder ve çoğu zaman toplumsal olarak daha ileri bir dereceyi hak ettiklerini dillendirirler. Adamın ismini söylerdim ama unuttum. Oldukça şaşırtıcı biçimde her yerde ismi geçen Babilli sarraf Egibi ve oğullarıyla haberleşiyordu. Yıllardır onlarla kervan ticareti yapmaya çalışıyordu. Kervanlar bütün zenginliğin temelidir. Sanki dini bir metinden alıntı yapıyor gibi görünüyordu. Ona büyük kralın Magadha'dan demir satın alma isteğini ilettim. O da yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Rajagriha'da birçok ortağı olduğunu söyledi. Onlarla tanışacaktım. Bazıları para işleten tefecilerdi. Hintliler genelde pek fazla madeni para basmazlar. Ticaretlerini ya takasla yaparlar ya da kaba biçimde bastırdıkları gümüş ve bakır paraları kullanırlar. Tuhaftır, bizim Pers dariklerimiz oldukça değerli olsa bile onlar altın para basmazlar. Bununla beraber büyük miktarlarda altın üretirler. Bu altını dev karıncalar yardımıyla çıkarırlar. Bu oldukça uygar ve kadim ülkelerin para söz konusu olduğunda çok ilkel olmasını garip bulmakla birlikte kredi sistemlerinden çok etkilendim. Hintliler hırsızlar dolayısıyla altın ya da değerli nesneler dolu sandıklarla çok seyrek seyahat eder. Bunun yerine değerli eşyalarını kendi şehirlerinden güvenilir bir tüccara emanet ederler. Tüccar da onlara kendisine değerli eşyalarının verildiğine dair bir kağıt verir ve 16 krallıktaki diğer tüccarlardan bu kağıdı taşıyan kimseye kendisindeki altın ve değerli eşyaya karşılık olarak para ya da mal vermesini ister. Bu memnuniyetle yapılır. Buna hiç şüphe yok. Sadece para güvende olmakla kalmaz. Aynı zamanda ödünç verilen şey karşılığında %18 faiz alınır. Bereket versin ki değerli varlıklarınızı alıkoyan tüccar sahip olduğunuz bu varlıklar karşılığında size hatırı sayılır bir faiz öder. Güvenlik ve kolaylık açısından bu sistemin aksaması güçtür. Elçilik görevim sırasında ben de gerçekten harcadığım paradan biraz daha fazlasını kazandım. Birkaç yıl önce benzer bir kredi sistemini Pers ülkesinde hayata geçirebildim. Fakat bunun pek de tutacağını sanmıyorum. Persler hem dürüst hem de şüphecidir ve bunlar iş hayatının zihniyetine hiç de uymaz. Tüccarla konuşurken odaya elinde su testisi olan yaşlı bir hizmetçi kadın girdi. İzin verirseniz 5 kurbandan birini yapmalıyım dedi. Tüccar duvardaki bir hücreye geçti. Çok ince bir işçilikle sırlanmış, seramikten bir raf üzerinde yan yana dizilmiş kilden kaba heykeller vardı. Onların önündeki döşemenin üzerine su dökerek bir dizi dua mırıldandı. Sonra testiyi hizmetçiye verdi. O da sessizce odadan çıktı. Bu atalarıma yaptığım bir duaydı. Her gün kendi deyimimizle 5 büyük kurbanı yerine getirmeliyiz. Bunlardan ilki dünyanın ruhu Brahma'yadır. Ona vedalardan okuruz. Sonra atalarımızın namına yere su dökeriz. Tüm tanrılar içinse kutsal ateş üzerine kaynamış tereyağı dökeriz. Daha sonra hayvanlar, kuşlar ve ruhlar için etrafa tahıl serperiz. Son olarak bir yabancıya misafirperverlik göstererek insana taparız. Önümde yerlere kadar eğildi. Bugün her iki kurbanı aynı anda yerine getirme şerefini tattım. Ona Zerdüşt'ten önceki zamana ait benzer bir ağrı düşüncesini aktardım. Yeni arkadaşım Perslerin gençlerini nasıl eğittiğini sordu. Özellikle Cyrus'un saray okulu sistemiyle ilgileniyordu. Krallarımız da aynısını yapmalı dedi. Fakat biz burada çok tembeliz. Sanırım bu sıcaklıkla, yağmurlarla ilgili bir durum. Savaşçı sınıfımıza okçuluk öğretilir. Bazıları dövüşmeyi gerçekten bilir. Fakat sadece o kadar. Bir tek vedayı ezberlediklerinde eğitim almış sayılırlar. Biz tüccarların en iyi eğitim almış sınıf olduğumuza inanıyorum. Tabii ki Brahmanlar Vedalardan binlerce mısrayı öğrenirler. Fakat bizim önemli saydığımız matematik, astronomi, etimoloji gibi şeyleri nadiren öğrenirler. Konuşma kaynakları bizi büyülemektedir. Kuzeye doğru Taksila'da Pers dili Dara'nın İndus nehrinin kontrolünü ele almasından uzun süre önce incelenmiştir. Bizi hemen ayıran hem de bağlayan sözcükler her zaman ilgimizi çekmiştir. Ben burada Varanasi'de 6 metafizik okulunu ve takvim ilmini öğrettiğimiz bir okulu bizzat desteklemekteyim. Hint eğitiminin karmaşıklığı kafamı karıştırmakla birlikte Rajagriha'ya doğru yola çıkmadan önce bir grup öğrenciyle konuşmayı kabul ettim. Bundan onur duyacaklar diye beni temin etti. Ayrıca dikkatli olacaklar diye de ekledi. Okul, metal işlerinin yoğun olduğu pazarın hemen arkasında bulunan eski bir binadaki birkaç odadan ibaretti. Çekiçlerin bakır üzerine inerken çıkardığı dikkat dağıtıcı gürültü söylevimin niteliğini hiç de güzelleştirmedi. Fakat öğrenciler gerçekten de dikkatliydiler. Çoğu makul derecede açık tenliydi. Birkaç tanesi savaşçı sınıfından, geri kalanı ise tüccar sınıfındandı. Brahman ise bulunmuyordu. Demokrit, kimin hangi sınıftan olduğunu nasıl söyleyebildiğimi merak ediyor. Açıklayayım. Hintli bir çocuk, bir Ari olarak ikinci doğuşu için yeterince büyüdüğünde, kendisine birbirine geçmiş üç iplikten oluşan bir şerit verilir. Onu hayatının geri kalan kısmında sol omzundan sağ kolunun altına doğru göğsüne takacaktır. Savaşçı için şerit pamuktan, rahip için kendi ripinden, tüccar içinse yündendir. Biz Perslerin de oldukça benzer bir mensubiyet töreni vardır. Ancak bizde sınıf göstergesi olacak herhangi bir şey takılmaz. Öğretmenin yanında bir sandalyeye oturdum. Tüccar sınıfından olmasına rağmen çok dindar biriydi. Karşılaştığımızda bana, ben Gotama'nın öğrencisiyim demişti gururla. Biz onu aydınlanmış kişi ya da Buda olarak isimlendiririz. Öğrencileri meraklı, kibar ve çekingen buldum. Özellikle coğrafya hakkında birçok soruları vardı. Pers ülkesi nerede kalıyordu? Sus'ta kaç tane hane vardı? Bu gibi sorular. Onlar nüfusu tek tek hür erkeklerle değil, hanelerle ölçerler. O sıralarda Varanasi'de 40 bin hane ya da yabancıları ve ağrı olmayan yerleri saymazsak 200 bin insan vardı. Uzun uzadıya Bilge Tanrı'dan söz ettim. Bu ilgilerini çekti. Büyük babamın vaazlarının özelliği olan sert ve saldırgan üsluptan kaçındım. Hintliler bütün tanrıları kabul ettiğinden sadece bir tek tanrı olduğu fikrini kabul etmek onlara oldukça kolay geldi. Başka bir yaratıcı olmadığı ihtimalini ve Ari tanrılarının bu hayat döngüsü sona erip onların inançlarına göre yeni bir döngü başladığında tükenecek olan doğa güçlerine sahip üst insanlar olduğunu bile kabul ederler. Tanrı hakkındaki bu belirsizliğin yaratılış hakkında aniden birçok teorinin ortaya çıkmasına neden olduğu görülebiliyor. Başlangıçta ümitsizce şaşırmıştım. Bilge Tanrı'nın her şeyi kapladığına inanarak büyümüştüm ve herhangi bir tartışmada Zerdüşt'ün görüşünün doğruluğunu reddedecek birini yok etmeye oldukça hazırdım. Fakat hiçbir Hintli onu reddetmedi. Kendi büyük tanrıları Varuna, Mitra, Rudra'nın bizim için şeytan olduğunu dahi kabul ettiler. Ders bittiğinde öğretmen, her şey gelişir ve değişir dedi. Sonra şehrin dışındaki yaban korusunu ziyaret etmemiz konusunda ısrar etti. Tüccar arkadaşım tarafından 4 atlı bir araba hazırlandı. Böylece Varanasi boyunca rahat bir yolculuk yaptık. Birçok eski şehir gibi burası da plansız gelişmişti ve düz bulvarları vardı. Şehrin büyük bölümü nehir kıyısına bağlanır. Evlerin çoğu 4 ya da 5 kat yüksekliktedir ve her an yıkılacakmış gibi dururlar. Dar ve rüzgarlı sokaklar, gece ve gündüz insanlar, hayvanlar, arabalar ve fillerle doludur. Gezilip görülmeye değer hiçbir tapınak ya da devlet binası yoktur. Vali konağı, komşularınkinden biraz daha büyük bir evden ibarettir. Tapınaklar küçük ve kirlidir, kaynamış tereyağı kokarlar. Yaban korusunda görebildiğim kadarıyla hiç geyik yoktu. Garip çiçekler ve hatta garip ağaçlarla dolu, çekici fazla gelişmiş bir parktan ibaretti. Sıradan halk, parkı istediği gibi kullanabildiği için park onları ağaçlar altında yemek yiyerek, oyunlar oynayarak, profesyonel öykücüleri ve hatta bilgeleri dinleyerek oturmaya çağırır. 4 ay süren yağmurlar parkın yeşilini iyice koyulaştırmıştı, gözlerimi sulandırıyordu. O zaman bile gözlerimin aşırı hassas ve kusurlu olduğundan şüpheleniyorum. Burası Gotama'nın Varanasi'ye geldiği zaman oturduğu ilk yer dedi genç öğretmen, eliyle bir ağacı işaret ederek. Ağacı diğerlerinden ayıran tek özellik yanına kimsenin gitmemesiydi. Herkes bizim de yaptığımız gibi ona sadece uzun uzun bakıyordu. Kim dedim. Korkarım ki bana bir saat kadar önce söylediği bir ismi unutmayı başarmıştım. Gotama, biz ona Buda deriz. Aa evet ustanız. Ustamız dedi refakatçim, oldukça doğal davranıyordu. Şu bu ağacın altında aydınlanmayı tecrübe etti. Buda oldu. Onu dinliyor sayılmazdım. Ne Buda'yla ne de aydınlanmasıyla ilgileniyordum. Fakat kral Bimbisara'nın Budist olduğunu öğrenmek ilgimi çekiyordu. Kendi kendime Dara ne kadar Zerdüşt ise o da o kadar Budist diye düşündüğümü hatırlıyorum. Krallar halk arasında yaygın dinlere her zaman saygılıdırlar. Oradan ayrıldığımızda genç öğretmeni Rajagriha'ya hareket edeceğimi söyledim. O zaman siz zaten Buda'nın adımlarını takip ediyorsunuz. Genç adam çok ciddi görünüyordu. Yağmurlu mevsim sona erdiğinde Buda da bu korudan ayrıldı ve sizin de yapacağınız gibi doğuya, Rajagriha'ya doğru yola çıktı. Sonra Kral Bimbisara tarafından kabul edildi. Aynen siz de şu şekilde kabul edileceksiniz. Fakat orada bu benzerlik kesinlikle bitecektir ya da başlayacak. Aydınlanmanın ne zaman ya da nasıl geleceğini kim bilebilir? Buna verilebilecek bir cevap yoktu. Yunanlar gibi Hintliler de cevaplardan çok soru sormada mahirdirler. 16. ayrımın sonu, sayfa 249.